Müzik Endüstrisi ne haber? Müzik endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Eryürük.
Merhabalar. 15 günde bir yayınlanan Müzik Endüstrisi Naber programına hoş geldiniz. Bu bizim herhalde 30. konuğumuz olacak. Bu zamana kadar müzik endüstrisindeki meslekleri, sorunları, potansiyelleri ve gelişmeleri konuşmaya çalıştık konuklarımla beraber. Bu haftaki konuğum Türkiye'nin en köklü bağımsız yapım şirketlerinin sahiplerinden ve müzik alanında toplu hak yönetimi yapan meslek birliğinin de yönetim kurulu üyesi ve genel koordinatörü Bülent Forta bizimle birlikte. Bülent Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bülent Bey'le tabii konuklarımla hep meslek endüstrideki şapkalarıyla hemen bir soru sormaya geçiyorum ama Bülent Bey'le ilk başta şunu konuşmak isterim. Her ne kadar 2024 yılının 4. ayına girmiş olsak da bir 2023 yılını bitirdik. 2023 yılında dünya müzik endüstrisi, Türkiye müzik endüstrisi nasıl kapattı, nasıl bir yıl geçirdi? Oradan başlayalım isterim sohbete.
Öncelikle yayın için teşekkür edeyim. Şimdi 2023 yılı müzik sektörü açısından hem dünyada hem Türkiye'de iyi bir yıl oldu. Aşağı yukarı bütün bölgelerde müzik sektörünün, müzik endüstrisinin büyüdüğü bir yıl yaşadık. Tabii bu arada yepyeni eğilimlerin ortaya çıktığı ve 2023'ten sonra oluşacak olanlarla da artık yeni bir dünyanın kurulacağı bir yılı geride bıraktık gibi görünüyor. Müzik endüstrisi çok büyük bir felaketle karşılaşmıştı bundan 8-10 yıl önce. Dijitalin ortaya çıkışı, fiziksel formatların düşüşü büyük bir kriz yaratmıştı. Ama endüstri bu krizi dijital müziği, dijital gelirleri arttırarak ve yeni dijital iş modelleriyle aşmayı başardı. Bu sene 9. büyüme yılında müzik endüstrisi. Yani 9 yıldır bir rutin etrafında büyüyor. Ama bu büyüme hala çok algılanabilmiş değil. Yani sokakta arkadaşlarımızla konuştuğumuzda ya CD satışları bitti herhalde, çok kötü, müzik sektörü çöktü mü, siz ne yapıyorsunuz gibi sorularla karşılaşıyoruz. Ama bu fiziksel çöküşün yerini dijital ve dijital iş modelleri aldıkça da müzik endüstrisi yeniden büyüyen bir endüstri haline dönüştü. Kabaca şöyle bir rakamlara bakarsak eğer bugün 28.6 milyar dolarlık bir ciro ile kapadı müzik endüstrisi 2023 yılını ve bunun içinde çok büyük bir payı streaming gelirleri alıyor ve streaming gelirleri de 2023'te %10.4'lük bir büyüme sağladı ve 19.3 milyar dolar bir gelir payına ulaştı. Bu da toplam gelirlerin içinde 67.3 gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu arada daha sevindirici olan da biliyorsunuz dijitalin iş modelleri arasında ikili bir yapı var. Bir kısmı reklam destekli bir business var. Bir de abonelik gelirleri var. Reklam destekli business siz şimdi bir yere abone olmadan arada reklamlar dinleyerek müzik ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Bir de hakikaten yani müzik tutkunuysanız bir servise abone oluyorsunuz. Abonelik gelirlerinde de %11.2'ye gelen bir büyüme var. Burada daha önemli olan rakam belki de ilk kez 2023'te dünyada müzik aboneliği 500 milyon kişiyi aşmış vaziyette. Bu 500 milyonu geçen şey şu anda 667 milyon kişi dünyada müzik aboneliği için ücret ödüyor. Ve dolayısıyla bu da çok önemli bir gelir kalemi müzik endüstrisi açısından. Şimdi müzik endüstrisi tabii sadece bir dijitalden oluşmuyor. Aynı zamanda fiziki satışlar var. Orada sürpriz bir gelişme söz konusu. Fiziksel formatların öleceği düşünülüyordu ve bir daha hiçbir şekilde fiziksel formata dönüş olmayacağı gibi bir algı vardı. Birinci sürprizi vinil satışları yani plak satışları gerçekleştirdi. plak satışları hem bir nostaljik nesne olması açısından hem 24 byte gibi bir daha geniş bir ses aralığı ve ses kalitesi açısından aynı zamanda sizin artistle kurmuş olduğunuz bağı güçlendiren bir fiziki nesne olması gibi nedenlerle bütün dünyada ve Türkiye'de bir yükselişe geçti ve önemli bir gelir kalemi de yarattı. Tuhaf olan şey CD'nin de tekrar geriye döndüğü bir yıl oldu 2023. CD gelirlerinde de güçlü artışlar ortaya çıktı ve 2022'de %17'ler civarında olan fiziki satış payı 2023'te 5.1 milyar dolarlara ulaşan bir ciro yaptı ve şimdi bugün %18'ler gibi bir pay elde etti. Yani streaming gelirlerinde ufak bir azalma, fiziki gelirlerde yüksek bir büyümeyle karşılaştık. 2023'ün sürprizlerinden bir tanesi de buydu. Şimdi burada 2023'ün ana eğilimlerine bakmakta belki de fayda var. Çünkü 2023'ün ana eğilimleri aynı zamanda önümüzdeki dönemin nasıl kurulacağı, nasıl kurgulanacağı konusunda da önemli bir gösterge olacak bizler için. Şimdi bir tanesi şöyle söylenebilir. Bir kere ilk kez streaming gelirlerindeki büyüme 9 senedir sektörün genel büyümesinin arkasında kaldı. Yani yine bir büyüme oldu. %10'lar civarında bir büyüme oldu ama sektörün daha yüksek bir büyüme hızı elde ettiği düşünülürse streaming gelirlerinin büyümesi bunun gerisinde kaldı. Şimdi bu aynı zamanda streaming gelirlerini müzik endüstrisinin total gelirlerindeki payı açısından da gerilemesi manasına geliyor.
Bir ufak araya gireyim mi siz? Buyurun. Şey yapıyorum. Müzik endüstrisi konuşuyoruz ama tabii konuştuğumuz hep bu koca müzik endüstrisi, kayıtlı müzik endüstrisini konuşuyoruz.
Tabii.
Tamam.
Tabii,
canlı müzik yani. Sektörünü konuşmuyoruz.
Yani şimdi canlı müzik sektörü daha farklı bir sektör. Çok daha farklı faktörlere bağlı. Biz şu anda MÜYAP olarak aynı zamanda IFPI yani Dünya Plak Şirketleri'nin Türkiye Milli Grubu'yuz. Dolayısıyla esas olarak egemen olduğumuz konu, idare ettiğimiz konu kayıtlı müzik sektörü. Dolayısıyla bu veriler bir IFPI verileri, aynı zamanda MÜYAP'ın Türkiye için üretmiş olduğu veriler. Dolayısıyla kayıtlı müzik endüstrisi diye bir şeyden söz ediyoruz. Bu da birkaç parçadan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi işte dijital gelirler, fiziki gelirler. Bir herhangi bir diziye, sinemaya verdiğiniz zaman senkronizasyon gelirleri. Esas olarak bir de telif gelirleri. Yani bunlardan oluşan bir kayıtlı müzik endüstrisinden söz ediyoruz. 2023'ün önemli eğilimlerinden bir tanesi de yeni gelir kalemlerinin gündeme gelmesi oldu kayıtlı müzik için. Onu isterseniz birazdan anlatayım. Şimdi 2023'ün eğilimini şöyle söylemiştik. Dijital dönemin parlayan yıldızı olan streaming gelirlerinde bir azalma söz konusu. Azalma derken payının azalması söz konusu. Yoksa ciro ve şey olarak büyüyor ve biraz büyüme temposunda yavaşlama görüyoruz. Ama müzik endüstrisi için bu hiçbir kaygı yaratmadı. Yani başka bir zamanda kaygı yaratabilirdi. Ya burada da mı tekrardan gelir geriye doğru gidiyor diye. Başka formatlar bu gelir kaybını ya da büyüme kaybını sübvanse etti 2023'te. Bu diğer formatlar lafı aslında 2024'ten sonra nasıl bir dünyada yaşayacağımız ve dünyanın bu yeni formatlar üzerinde nasıl kurulacağına dair de bir ipucu veriyor bizler için. Şimdi bunların içerisinde en önemli olan şey süper fan dediğimiz, yani bir artistle fan ilişkisi içerisinde olan insanların yarattığı, yani müzik dolayımıyla yarattığı diğer değerlerin, yani işte merchandise ürünlerinin, daha sonra işte bu fiziki formatların çok daha farklı resimlerle, fotoğraflarla, videolarla desteklenen bir paket haline gelmesi falan gibi baktığınız zaman bu gelirlerde çok ciddi bir artış söz konusu. Yani dolayısıyla müzik endüstrisi de böyle bildiğimiz klasik bir streamingten daha çok repertuarın derinleştirildiği ve fan ilişkilerinin yeni bir ekonomik değer yarattığı bir yöne doğru evriliyor. Bu konuda müthiş bir örnek var tabii, Kore'deki örnekler. İşte Kore'nin özellikle K-pop denilen sanatçıları aynı zamanda kayıtlı müzikten yola çıkmalarına rağmen koskocaman bir müzik dolayımlı yeni bir gelir kalemini de müzik endüstrisine armağan etmiş vaziyetteler. Çünkü çok büyük bir fan bağlılığı var burada. Bu Avrupa'da da Amerika'da da mesela Taylor Swift örneğinde olduğu gibi çok önemli sonuçlar yaratıyor. Ve dolayısıyla müzik endüstrisi de biraz yönünü normal streamingin ötesinde bu süper fan idaresi diye düşündüğümüz yeni bir komünite yaratmak ve o komüniteden yeni bir ekonomi yaratmak gibi bir yöne yüzünü çevirmiş durumda.
Bu şey enteresan aslında. Şimdi şunun için dijitalleşen dünyada olabildiğini artık hiçbir şeye sahip olmadığımız, dokunamadığımız, aslında böyle bir havada olan şarkıları dinlediğimiz bir mecradan şu an geldiğimiz nokta. Şimdi bu K-pop örneğini verdiniz diye oranın zaten dinleyici kitlesi Z kuşağıdır. Kuvvet muhtemel zaten.
Evet, evet, ama bütün dünyada bir fan kitlesi yaratabiliyor.
Fan kitlesi yaratıyor ve o bir şekilde dokunmak istiyor fiziki bir şeye. Dolayısıyla hayat buna yönelmiş. Bu enteresan olmuş. Dijital dünyanın getirilerinden biri. Çünkü hep şöyle yorumlanıyordu. Dijital dünya olsa da atıyorum kitap için. Ben kitabın kokusunu seviyorum. Sayfalarını çevirmeyi seviyorum genelde diyor. Ve bunu diyen de nesil bu arada 40 yaş üstü. Hı hı. Şimdi ama geldiğimiz yer 40 yaşın altında da hatta 20'li yaşlardaki kişilerde fiziken bir şeye dokunma ihtiyacı, sahip olma ihtiyacına doğru bir eğilim var gibi anlıyorum.
Ya şimdi bir yanı öyle, bir yanıyla da yani bu dünya çapında sosyolojik olarak baktığınız zaman bir kişiselleştirilme diye bir kavramla karşı karşıyayız. Özellikle dijital dünya bunu çok kullanıyor. İşte kişiselleştirdim, kişisel deneyim falan diye. Bu fan idaresinin en önemli ayaklarından bir tanesi bu kişiselleştirme, personalize etme. Yani doğrudan doğruya sizin hayranınız olan bir hayranınız olduğu bir şarkıcıdan bir gün pat diye bir özel mesaj alabiliyorsunuz. Ya da onun telefonu size bağlanabiliyor. Ya da o size bir armağan gönderebiliyor. Ve siz o bütün deneyimi kendi kişisel deneyiminiz gibi yaşıyorsunuz. Buna dijital formatlara dokunmak dahil. Ama sadece dijital formatlara dokunmakla da sınırlı bir şey değil. Aynı zamanda dediğim gibi bu deneyimin, yani müzik dinleme deneyinin süper fanlar yoluyla kişiselleştirilmesi gibi bir döneme giriyoruz. Burada sosyal medyanın büyük bir rolü var ve aynı zamanda bu konuda bir iletişim olarak müziğin kullanılmasının da çok önemli katkısı var diye düşünüyorum.
Şahaneymiş. Umarım Ada Müzik de bunu gerçekleştirir de Ortaçgil ile ben bir telefon konuşması yaparım umarım dinleyicisi olarak.
Yani bundan Ortaçgil nasıl bir sonuç çıkartır bilmiyorum ama umarız.
Güzel, bu enteresan bir eğilim olmuş.
Şimdi bu dönemin başka bir yanına belki değinmek gerekebiliyor. O da bu bağımsızlık ve sanatçıların kendi albümlerini kendilerinin yayınlamasına belki de dönmek lazım. Çünkü dünyadaki müzik endüstrisinin gelmiş olduğu yer esas olarak artık bir dönüşüm dönemi. Bu dönüşümün yatırımcı özneleri de yönetici özneleri de değişmeye başlıyor. Şimdi müzik endüstrisinin ana yapısında bir değişim yok. Müzik endüstrisi başlıca üç koldan yürüyen bir endüstri. Bunlardan bir tanesi dünyanın üç büyük plak şirketi ki bunlara majorlar diyoruz. Universal, Sony ve Warner. Çeşitli satın almalarla bu beş büyükten üç büyüğe inmiş vaziyette. Bugün dünya müzik endüstrisini domine eden şirketler. Bunların pazar payı yaklaşık bugün %70'ler civarında. Yani geriye kalan %30'lar independent diye ifade ettiğimiz yapı tarafından oluşturuluyor. Bir de bunun içerisinde kendi yapımlarını yayınlayan sanatçı şirketleri var. Şimdi aslında bu independent ve major hikayesi yeni başlayan bir şey değil. Çok uzun süredir varlığını sürdüren bir ana yapı bu. En büyük patlamasını İngiltere'de punk döneminde yaşıyor ve punk bağımsızları diye ifade edilen yeni şirketler ortaya çıkıyor. Punk gerçekten enteresan bir üretim süreci olduğu için işte bir major şirket milyon dolarlarla bir pop star yaratıyor. Punk dediğiniz işte İngiltere'de bir tane garajın altında ya da bir evde 10 bin dolara yapılan bir kayıt. Sonuç olarak o milyon dolarlar yatırılanlardan çok daha büyük gelirler elde etmeye başlıyor. Ve dolayısıyla bu independentlarla majorlar arasındaki açı da bu dönemle beraber çok göze görünür hale geliyor. Tabi burada iki tane teori var. Bir kısmı independentlar için majorların sanatçı yaratma alanı olarak gören var. Bir kısmı da bunu birbirleriyle çatışan iki güç olarak gören var. Bence ikisi de doğru. Yani ikisi neden doğru? Bir independent şirket sonuç olarak bir sanatçı yaratıyor. Ama ondan sonra o sanatçı ana akımlar tarafından satın alınıyor. Şimdi işte Sex Pistols'ın falan filan başına gelenler hep böyle şeyler. Ya şirket satın almaları ya sanatçı transferleri. Dolayısıyla independentların yarattığı sanatçılar genellikle majorlar tarafından genel büyük ana akımın parçası haline getiriyorlar. Tabii bunlar zaman zaman da çelişiyorlar. Çünkü ideolojik şeyler giriyor işin içine. Müziğin alternatifliği, bağımsızlığı falan filan gibi şeyler giriyor. Tabii bağımsız lafının oradaki en temel şeyi de ayırıcı da tabii milyon dolar size bir yatırım yaptığı zaman sizin giyiminizden, kuşamınızdan, işte ne bileyim nasıl bir kariyer izleyeceğinize kadar bir ciddi size müdahaleyle karşı karşıyasınız. Independentlar daha küçük bir yatırım ve daha nasıl söyleyeyim organik yapılar olduğu için kendinizi daha bağımsız hissettiğiniz şirketler olarak kendilerini kurguluyorlar. Ama dediğim gibi sonuç olarak bu dünyada ciddi bir tartışma da yaratıyor. Yani sanatçı bağımsız mı olmalıdır, şirkete bağlı mı olmalıdır falan. Bunun arkasında onlarca kitap yazılıyor, onlarca konuşma yapılıyor falan. Bugün de hala bunun izleri sürüyor. Yani sanatçılar özellikle bağımsızlık fikrini bir plak şirketinden bağımsızlık olarak algılıyorlar. Ve dolayısıyla plak şirketlerine karşı kendi müziklerini, kendi kültürlerini korumanın bir ideolojisi olarak görülüyor bu. Ama içinde bulunduğumuz dijital çağda bu çok büyük bir sarsıntıya uğruyor bence. Çünkü dijital aynı zamanda üretimi de ucuzlatan bir şey. Yani eskiden bir stüdyoya girmeniz gerekiyor. Büyük stüdyolara büyük paralar harcamanız gerekiyor. Şimdi böyle bir şey yok. Evde bir ufacık odada kendi müziğinizi üretebiliyorsunuz. Onun dışında büyük dağıtım ağları var. Yani bir albüm çıkarttınız diyelim, çok büyük bir dağıtım şirketi sizin albümünüzü dağıtmadığı zaman birilerine ulaşma ihtimaliniz yok. Önemli promosyon alanları tutulmuş vaziyette, dolayısıyla ancak güçlü bir plak şirketinden albüm çıkartabilirseniz, yaygınlaşabilirsiniz. İşte klip çekilmesi, görseller falan filan. Şimdi biraz daha bu işler tırnak içinde demokratik hale gelmiş vaziyette. Bir cep telefonuyla kendi klibinizi çekebiliyorsunuz. Bir stüdyoda ev yapımı, el yapımı bir müzik üretebiliyorsunuz. Tanıtım mecrası olarak sosyal medyayı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İşte Twitter'da, Facebook'ta, TikTok'ta vesaire kendinizi tanıtabiliyorsunuz. Şimdi bir işin bir yanı böyle. Yani dolayısıyla artık size karışacak büyüklükte bir şirket ihtiyacı duymuyorsunuz. Ama dijital dünyada bu tartışma bence eskimiş bir tartışma. Şimdi artık hepimizin bir plak şirketi sahibi olarak konuşuyorum. Hepimizin bir patronu var, algoritmalar. Ve dolayısıyla dijital dağıtıcılar ya da dijital mağazalar. Şimdi örneğin Spotify'da yer alabilmeniz için şarkı uzunluğunuzun 3 bilmem dakika olması lazım. Listeye girebilmeniz için o lafları seçeceğiniz bir müzik yapmanız lazım. TikTok'a uygun olmanız lazım ki 3 saniyelik bir şey koyun, 5 saniyelik oradan promosyonunuz olsun. Yani aslında bağımsızlık fikri bence bu dijital dünyada çok da öyle hani eski parametrelerle konuşulabilecek bir şey olmaktan çıktı. Yani şu anda dediğim gibi belki bambaşka bir açıdan düşünmek gerekiyor bu işi. başka parametrelerle tartışılmak gerekiyor. Yani bu eskimiş, eski kalıplarla düşünülen bir tartışma olarak sürüyor bence bugün.
Radyoya gelmeden önce Bülent Bey'le de konuşuyorduk sohbetimiz sırasında, aslında şeyi söylemiştik. Dünya yeni, kavga eski diye evet, böyle bir evet, yorum evet. getirmiştik ikimiz.
Güzel bir telegrafik ifade oldu bu sizinki. Telif hakkı size ait, ben o yüzden üstünde durmayayım.
Ama şu bakış açısı tabii önemli. Şimdi müzik endüstrisinin eski kavgası şu aslında, açmak gerekirse her zaman... şarkıcı yapımcıdan rahatsız. Çünkü işte ben hak ettiğim parayı alamıyorum. Bu albümler üzerinden ciddi para kazanıyorlar kısmı. Müzisyen şarkıcıdan rahatsız. Şarkıcı ön planda ama arkada çalan müzisyenler bütün parayı o alıyor. Biz arkada çok az bir para alıyoruz diyen. Eser sahibi eser olmadan bu işler olmaz. Bütün bunlar zaten dijitalden önce olan müzik endüstrisinin kavgası içerisindeki olan konuşmalar. Sizden önceki programlarda endüstride şunu konuştuk aslında. Tam da dediğiniz şu başlık da çok önemli. Kimse bağımsız değil artık şu vakitte. Herkesin bağlı olduğu bir yer var. Mesela dijital platformlar. Orada olmadığınız sürece görünür olamıyorsunuz. Hepimizin sosyal mecrası var ama görünür olmak ciddi bir mesele. Şu an şu programı yapıyoruz. Bir sürü podcast var. Bir sürü radyo yayını var. Acaba nasıl gözükecek kısmı en kıymetli olanı. Yani en zor olanı aslında. Orada mutlaka bir destekçiye ihtiyaç var. Mesela kendi açımdan söyleyeyim, Merve Eryürük olarak bu programı yapıyor olsam uzayda bir yerdeyim. Ama Açık Radyo üzerinden bu programı yaptığım vakit başka bir yerdeyim. Dolayısıyla burada bir faktör var. Ama şey kısmı tabii önemli. Yine tekrar soruyu şuradan da tekrar iletmek istiyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hep bu dijitalle ilgili en büyük problemlerden birinin işte şarkıcı kendini bağımsız ilan ediyor. Bütün bundan kurtulmak için. Daha önceki programlarda şunu konuştuk. Dijital platformların aslında gelir paylaşımında büyük pastayı alması. Bütün müzik endüstrisi, daha önceki programlardaki konukçuların hem meslek birlikleri olsun, hem sanatçılar olsun, yapım şirketleri olsun şu ifadeyi kullandı aslında. Beraber olup dijital platformlardaki pay oranlarını tartışmak yerine birbirimizin içerisindeki haklarla ilgili olarak münakaşa ediyoruz sürekli. Şimdi çok yakın bir zamanda da yine bir müzisyen arkadaş... ...la ilgili bir tartışma vardı. Orada da diyor bağımsız olmak çok önemli diye başlıklar atılıyordu. Konu bağımsızlık değil aslında. Büyük bir para var. Dünya müzik endüstrisinde ilgili gelişmeleri söylediniz. Orada ciddi bir gelişme var. Paylaşımında bir problem var desek.
Şimdi şöyle söyleyelim. Birincisi şu. Sonuçta bir merkez kaç var. Yani o da şu. Bir plak şirketine olan ihtiyaç... eskiye göre daha minimal. Yani kendi kendinizi de o dijital platformlara koyabilirsiniz. Ama 2023'ün önemli bir göstergesi şu. Bu eğilim artık ortadan kalkmaya başladı. Kendi yayınlarını yapan sanatçılar örneğin 2021 yılında %18'lik bir büyüme elde etmişlerdi.
Kendi başına?
Kendi başına. Yani biz, siz bir sanatçısınız ve kendi yayınınızı kendiniz yapıyorsunuz. Spotify'a kendiniz koyuyorsunuz. İşte %18 falan filan. %18 büyümüştü. Bunun patladığı nokta 2022 yılı oldu. Bu büyüme %35'lere çıktı. Hı-hı. Yani kendi albümünü yapan. Şimdi bu sene 2023 yılı aslında bir gerçeği ortaya çıkarttı. Ve bu alan %4 büyüdü. Yani %35 büyümeden %4 büyümeye bir hızlı yere çakılma var. Bunun temel nedeni de şu, bir modaydı bu ve sonuç olarak bugün sanatçılar eş dostla bile yapmış olsalar harcadıkları parayı bu platformlardan alamadıklarını gördükçe bu eğilim giderek sönmeye başladı. Devam edecek mi? Tabii ki devam edecek. Herhangi bir plak şirketinin ya da herhangi bir yapının yatırım yapma gereği bile duymadığı insanlar sonuçta çaresiz olarak kendi şeylerini yapacaklar. Aslında bu çok yeni bir kavram da değil. Yani bu eskiden de böyleydi. Yani mekanik dönemde de işte ben size saymaya başlayayım. Orhan Gencebay, Tarkan, Sezen Aksu, Ferdi Tayfur... aklınıza gelebilecek bütün majörlerin ya majör sanatçıların hepsinin plak şirketleri var. Yani sonuç olarak kendi plak şirketleri. İbrahim Tatlıses. Ama aşağı yukarı hiçbir tanesi kendi plak şirketinden albüm çıkartmıyor. genellikle kendi eski kataloglarını toplama gibi bir noktadalar. Çünkü yeni bir albümü kendi plak şirketinizden çıkartmak riskli bir şey. Yani kazanabilirsiniz de, kaybedebilirsiniz de. Dolayısıyla burada sistem çok net. Yani sonuç olarak bir endüstriden söz ediyoruz. Sonuç olarak bir kapitalist bir yapıdan söz ediyoruz. Kaç para yatırıyorsunuz, kaç para kazanıyorsunuz? Ya sanatçı da bir ekonomik özne olarak buna bakıyor. Ve dolayısıyla burada bir yol izlenebiliyor. Şimdi bugünün dünyasında bir sanatçının gerçekten bir duyulma, görünme, farkında olma konusunda bir şey olsa, yatırım yapsa, bir ekibi olsa, bunu kendi yaptıklarıyla besleyebilme şansı yok. Bunun sosyal medyacısı var, bunun muhasebecisi var, bunun dağıtımcısı var, bunun veri analizcisi var falan filan. Şimdi buraya kadar tabii ki ben biraz plak şirketleri lehine konuştum.
Burada araya gireceğim ama. Programımızın tabii süresi ne yazık ki bitiyor. Ama Bülent Bey'le sohbetimiz devam edecek. 15 gün sonraki programımızda Bülent Bey bizimle devam edecek sohbeti diye umut ediyorum Bülent Bey, burada keserek.
Peki son cümlemi söyleyeyim. Hadi söyleyeyim. O zaman. Bu ana kadar ben plak şirketleri adına konuştum. Onların bakış açısıyla konuştum. Şimdi belki ikinci bölümde sanatçılar bakış açısından da konuşmayı objektiflik adına tercih ederim diye düşünüyorum.
Şahane. Çok teşekkürler katıldığınız için. 15 gün sonra tekrar Bülent Bey'le programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.